1. Petrus 1. bölüm 23. ayette çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz der. Petrus bizleri tekrar Tanrı sözüne getirir. Okuyucularını yeniden doğuşları konusunda bilinçlendirmeye girişirken bu kez onları o doğuşun tohumuna yani Tanrı sözüne götürür. Bu 23. ayetteki sözler daha sonra 2. bölümde vereceği doğru yaşam talimatları için bir temel oluşturacaktır. Sevgili dinleyicim, Rab hiçbir zaman bizden yapamayacağımız bir işi istemez. Elçi Petrus burada Tanrı'nın kurtuluş aracılığıyla gerçekleştirdiği işten söz eder. Tanrı'nın Mesih'in ölümü aracılığıyla gerçekleştirdiği kurtarıştan daha önce de söz etmiştik. Bu kurtarış yaklaşık 2000 yıl önce gerçekleşmiştir ve biz buna hala bir şey ekleyemeyeceğiz de. Ancak siz Tanrı'nın çocuğu olmak istiyorsanız yeniden doğmanız gerekir. Yuhanna'nın 3. bölümünde Rab İsa Nikodimos adındaki Yahudi din önderlerine neler söylediğini hatırlıyor musunuz? Nikodimos tepeden tırnağa dindar olan bir adamdı ama Rab İsa ona Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yeniden doğması gerektiğini söyledi. Ona sana önemle belirtirim ki dedi. İnsan yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Değerli kardeşim, şunu bilmeniz gerekir ki Tanrı'nın sözü olmaksızın kurtulmanız ve yeniden doğmanız olanaksızdır. İncil bugün dünyada var olan bir mucizedir. Bunu bildiğim halde yine de dinleyicilerimden aldığım bazı mektuplar beni şaşırtmaya devam ediyor. Radyo programındaki İncil öğretişi aracılığıyla yaşamlarının nasıl değiştiğini bana anlatıyorlar. Bu gerçekten harikadır. Nasıl olduğunu anlamıyorum ama bildiğim bir şey var, o da şu. Tanrı sözü diri ve kalıcıdır. Günümüzde erkeklikten ve dişilikten çok söz edildiğini duyuyoruz. Erkekler güçlü, baskın, kadınlar ise dişiliklerini en etkin şekilde kullanıp cazip olmaya çalışırlar. Bu şekilde erkek kadından, kadın da erkekten güçlü olmaya çalışıyor. Bu konular çağımızda vurgulanmaktadır. Beni yanlış anlamanızı istemem ama gerçek anlamda güçlü olmak istiyorsanız Tanrı sözüne dönmelisiniz. Tanrı'nın sözü yaşamla doludur ve yaşam verir. Kurtarıcıya güvenerek kendinizi onun ellerine teslim edin. O size yeniden doğuş verecektir. Mucizevi bir şekilde yeniden doğacaksınız çünkü Tanrı sözü güçlüdür. Kalbinize işleyip sizi Tanrı'nın çocuğu yapacaktır. Değerli dostum, bu o kadar önemlidir ki. Ancak ne yazık ki çoğu insan cinselliği ile o denli meşgul ki bu gerçeği kaçırır. Boş şeylerin peşinde koşar insanlık. Bazen öyle oluyor ki bütün insan ırkının bunlarla kafayı üşütmüş olduğunu düşünüyorum. Sanki cinselliği yalnızca bu nesil keşfetmiş gibi yaşıyor. Keşke insan hayatta en önemli olan şu gerçeği anlasa. Gerçek bir doğumu getiren tek şey Tanrı'nın sözüdür. O zaman yaşamlarımızda muhteşem bir şey olur ve bizler yeniden doğarız. 1. Petrus 1. bölüm 24. ayetti. Nitekim insan soyu ota benzer. Bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar der. Basitçe söylemek gerekirse insan doğası geçicidir diyor. İnsan yaşamı tıpkı bir ot gibi kısa ve geçicidir. Fiziksel güzellikte kırlardaki çiçekler gibi kısa bir zaman sonra yok olup gidecektir. Ot kurur, çiçekler ise yere düşüp ölürler. Bizim fiziksel yapımızda, hatta en değerli saydığımız içsel duygularımızda bile Tanrı'ya sunabileceğimiz değerli bir şey olduğunu sanmıyorum. İnsanlığın bütün yüceliği bir kır çiçeği gibidir. En üstün şiirler, sonsuza dek unutulmayacağını sandığımız sözler, binalar ya da eserler. Tümüyle geçicidir. Başka bir deyişle insanlık tarlada gördüğümüz otlar gibidir. İlkbahar geldiği zaman çok güzel ve yeşil görünürler ama yazın kavurucu sıcağı altında sararıp solarlar ve ölürler. 1. Petrus 1. bölüm 25. ayette ama Rabbin sözü sonsuza dek kalır. İşte size müjdelenmiş olan söz budur der. Sevgili dinleyicim, Tanrı'nın gerçek, değişmez ve kalıcı olan sözünü yani İncil'i hem kendimiz sürekli okuyup öğrenmeliyiz hem de vaaz etmeliyiz ki bu sözü başkaları da duysun. Bu çok önemlidir. Tabii ki Rab sevindirici haberin yüreklere işlemesi için birçok araç kullanır. Müzikler, ilahiler, tanıklıklar hep Rabbin kullandığı şeylerdir. Ama Tanrı sözünün yerini hiçbir şey alamaz. Rabbin sözü diyor bu ayette sonsuza dek kalıcıdır. Ve bizlere müjdelenmiş olan söz de budur. 1. Petrus 2. bölüme geldiğimizde bu bölüm ve bunu izleyen 2 bölümde Mesih inanlarının çektiği sıkıntılarla İsa Mesih'in çektiği acılar kıyaslanmaktadır. Petrus'un bu mektubunun bu ikinci bölümünde görüyoruz ki elem ve sıkıntı imanlıyı dünyadaki öbür insanlardan ayırmaktadır. Üçüncü bölümde ise acıların imanlının yaşamında Mesih'e yaraşır özellikler oluşturduğunu öğreneceğiz. Bu mektubun son bölümünde yani dördüncü bölümde göreceğiz ki elem ve acılar imanlıya söz dinlerliği yani itaat etmeyi öğretir. Şimdi bu ikinci bölüme birlikte bakalım. İncil dünyadan ayrılma ya da dünyadaki insanlardan soyutlanma kavramını dile getirirken çoğu kez yanlış anlaşılır ve imanlıyı iki aşırı uca sürebilir. Dünyadan ayrılma konusunda ortaya çıkan aşırı uçlardan birisi şudur. İmanlı eski doğasında yanlış bir şey görmez. Yeni bir yön, yeni bir amaç ve yaşamında az bir değişimle imanlı hayatını sürdürebileceğini düşünür. Bu görüş açısıyla yola çıkan insan kendi yapısına güvenmektedir. Kendi yapısı içerisinde özgür kılmaya hazır doğal güçlerin harekete geçmesini bekler ve buna güvenerek Rab için yaşayabileceğini düşünür. Kısacası eski Adem'i o eski yapıyı biraz onarıp boyayarak yeni Adem'e dönüştürebileceğini düşünür. Bu görüş açısı kutsal yazıların Mesih imanlısı için çizdiği yoldan çok farklıdır. Bunun tam karşıtı başka bir aşırı uç var ki birincisi kadar tehlikeli ve sapkındır. Bu görüşü benimseyen birey bendeki doğaüstü yaşamı sürdürecek olan Tanrı'dır deyip kendisi hiçbir şey yapmayarak tehlikeli bir duruma gelmiş olur. Bu gibiler bir süre sonra soflaşırlar ama sevgi kapsamında büyümezler, ruhsal açıdan da ilerleyemezler. Petrus'un mektubunun ikinci bölümü Mesih imanlısının iki doğa arasında nasıl yaşayabileceğini açıklar. Bir açıdan Mesih imanlısı Tanrı'nın çürümeyen tohumu olan kutsal sözü sayesinde yeniden doğar. Böylece yepyeni bir doğaya sahip olur. Kutsal ruh aynı zamanda imanlıda konut kurar ve ruhun verdiği güç sayesinde Mesih imanlısı bu yeni yaşamı doğruluk kapsamında sürdürebilir. Görmediğimiz Mesih ile sevgi dolu bir ilişkiye gireriz. Elçi Petrus Mesih'i gördü ve onu sevdi. Ona iman etti. Eğer Mesih'e iman etmişsen kardeşim, sen de onu görmediğin halde içinde yaşayan kutsal ruh sayesinde, ruhun yüreğinde döktüğü göksel sevgi sayesinde Petrus gibi onu sevebilirsin. Eğer Mesih'e iman eden biriysen dostum, yani bir Mesih inanlısıysan, İsa Mesih'e ilk iman ettiğinde ne kadar harika duygular yaşadığını hatırlarsın. Elçi Paulus, Korint'teki imanlara şöyle yazdı. 2. Korintliler 11. bölüm 2. ayet. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri elde ememiş kız gibi tek ere Mesih'e sunmak üzere nişanladım. Elçi Paulus burada hangi konuda söz eder? Korint'teki imanlar zamanla Mesih'e olan ilk sevgilerini unutup dünyasal işlere dalmışlardı. İlk sevgi balayı sevgisine benzetilebilir. Sevenin gözünde sevgilisinden başka hiç kimse önemli bir yeri işgal edemez. İşte Korint'teki imanlılar Mesih'e olan ilk sevgilerini yitirmişlerdi. Sen de acaba böyle bir durumda mısın kardeşim? Rab her zaman onu o ilk sevgimizle sevmemizi bekler. İsrail halkı Tanrı'ya karşı olan sevgilerini yitirip de Babil ülkesine sürgüne götürüldüğü zaman Rab Yeremya peygamber aracılığıyla onlara bu aynı durumu hatırlatıp Yeremya 2. bölüm 2. ayette şöyle dedi. Rab diyor ki, gençliğindeki bağlılığını, gelinliğindeki sevgini çölde ekilmemiş toprakta beni nasıl izlediğini anımsıyorum. Kutsal kitabın eski antlaşma bölümünü okursanız göreceksiniz ki İsrail halkı Mısır'dan mucizevi şekilde çıkıp yine mucizevi şekilde Kızıldeniz'i geçince Rabbi o kadar çok sevdi ki Rab Yahve'ye övgüler sunup şöyle bir ezgiyi dile getirdi. Mısır'dan çıkış 15. bölüm 1 ve 2. ayetler. Ezgiler sunacağım Rab'be, çünkü yüceldikçe yüceldi. Atlıları da denize döktü. Rab gücüm ve ezgimdir. O kurtardı beni. Odur Tanrım. Övgüler sunacağım ona. Odur babamın Tanrısı. Yücelteceğim onu. Değerli dostum, hayatta önemli olan bir inanç sistemine bağlılık değildir. Rab'be karşı içimizde taşıdığımız sevgidir. Mesih'in sevgisi ise Mesih imanlısını dünyadan ayırır. Ama ona dünyadaki tüm insanları sevmeyi öğretir. Yeni doğuş, yeni tabiat Mesih inanlısına sadece Tanrı'yı sevmeyi öğretmez. aynı zamanda insan kardeşini sevmesi gerektiğini de öğretir. Tanrı'nın insanın yaşamında gerçekleştirmek istediği en önemli şeylerden biri onu cehennem ölümünden, o korkunç ateş gölünden kurtarmaktır. Ama aynı önemli imanlıyı dünyanın sevgisinden de kurtarmayı ister. Mesih İsa'nın çarmı üzerindeki ölümü insan ile Tanrı arasında ayrılık yaratan günah sorununu tümüyle halletmiştir. Mesih İsa'ya iman yoluyla her insan Mesih'in çarmıhta döktüğü kanı aracılığıyla günahlarına bağış bulabilir. Günahın getirdiği yargı ortadan kalkınca Mesih inanlısı için sevgide, lütufta ve kutsal ruhta ilerlemek için hiçbir engel olmamalıdır. Gelecek pırıl pırıl. Yeniden doğuşumuz var ve bunu hiç kimse, şeytanın kendisi bile değiştiremez. Mesih'e iman eden kişinin yaşamı yine Mesih'te saklıdır. Onun ellerinde korunur. Hiçbir güç onun ellerinden bizi koparıp alamaz. İşte göklerde Tanrı katında Mesih inanlısının konumu budur. Ama sen değerli dostum, yeryüzünde nasıl yaşıyorsun? Mesih'e iman ettim diyebilirsin ya da iman etmemiş olabilirsin. Fark etmez. Rab yüreğimize ve yaşantımıza bakar. İnsan kardeşinle ilişkin nasıl? Rab'le ilişkin ne boyutta? Elçi Petrus mektubunun bu ikinci bölümüne işte bu düşünceyle başlarken 1. Petrus 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. Bu nedenle her kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın. Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Görüyoruz ki benim imanım var, Tanrı'ya iman ettim deyip de yaşam tarzımıza dikkat etmezsek bu eksik demektir. Tanrı bizim yapmamız gereken işi bizim yerimize kendisi yapmaz. Yaşam temizliğine ulaşabilmemiz için bizimle işbirliği yapacaktır. Bize yardım eder. Ama bizim de yapmamız gereken belli şeyler var. Öncelikle bir yana koymamız gereken bazı şeyler var. Bu konuda Elçi Paulus Efes'teki imanlara Efesler 4. bölüm 22 ila 25. ayetler arasında şöyle yazdı. Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giyinmeyi öğrendiniz. Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz diyor. Elçi Paulus Korint'teki imanlara yazarken yine bu düşünceyi başka bir deyimle dile getirdi ve bunu şöyle ifade etti. 1. Korintliler 5. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız çünkü fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi. Bunun için eski mayayla, kin ve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim. Yahudiler her yıl fısıh bayramını kutlarken mayasız ekmek yediler. Bundan dolayı fısıh bayramı aynı zamanda mayasız ekmek bayramı diye de bilinir. Mayasız ekmek yine simgesel biçimde temiz bir yüreği, katkısız, samimi bir yaşamı simgeler. İsa Mesih'in yeryüzündeki yaşamı tümüyle temiz, katkısız ve samimiydi. Maya ekmeği kabartır. Olduğundan daha büyük ve görkemli gösterir. Mesih'e iman eden kişi o eski mayayı gösteriş için yaşamayı bir kenara bırakıp samimi bir yürekle Rabbine yaklaşmalıdır. Her kötülüğü üzerinden at diyor Tanrı sözü bize. Kötülük nedir? Kötülük başka bir kişiyi olumsuz şekilde hedef alan her çeşit kötü düşüncedir. Bir de düzenbazlıktan söz edilir. Düzenbazlığı üzerinizden atın der. Düzenbazlık nedir? Düzenbazlık yani hile bir açıdan şöyle tanımlanabilir. Güvenilirlik ve dürüstlüğün karşıtı olan her çeşit davranış. Tabii bunun içinde birçok şey olabilir. Kendi çıkarımızı korumak için başvurulan sinsi yollar olabilir. Bugün buna üçkağıtçılık diyoruz. İncil'in Elçilerin İşleri bölümünde Hananya ile Safira'nın başına gelenleri okuyabiliriz. Bu karı koca kendilerini dindar göstermek için kendilerine ait olan bir tarlayı satıp parasının yarısını kilise topluluğuna bağışladı. Bunda ne hata olabilir? Hayır, bunda bir hata yoktu. Ama onlar sattıkları tarlanın parasının tümünü verdik diye yalan konuştular. Başka bir deyişle üçkağıtçılık yaptılar. Buna aynı zamanda düzenbazlık denir. Aynı ayette ikiyüzlülüğü, çekememezliği, çekiştirmeyi üzerinizden atın der. İkiyüzlülük kendini olmadığın gibi göstermektir. Çekişmek karalamayı içerir. Yeni doğmuş bebekler gibi diyor Tanrı sözü. Katkısız sütü özleyin. Burada sözü edilen saf ya da katkısız süt nedir? Tanrı'nın sözü. Evet, yeniden doğuşumuzun gerektirdiği bir zorunluluk var. Saf sütü andıran Tanrı sözüne özlem duymamızdır. Günahlarımız ruhsal köklerimizi kuruturken buna ters olarak o günahların inkar edilip Mesih'in kanı ile bağışlanması sonucu köklerimiz sağlam olur ve Tanrı'nın katıksız sözü bu ruhsal büyümeyi daha çok besleyerek hızlandırmaya başlar. Yeni doğmuş çocuklar terimi yanlış anlaşılmasın. Burada bu sözüyle Petrus okuyucularını Rab'be yeni gelmiş imanlar olarak görmekte değildir. Bu kişiler uzun zaman önce Rab'be gelmiş olabilirler. Ama imanda ister genç, ister yaşlı olsun, nasıl ki yeni doğan bebek anne sütünü arayıp özler, buna benzer şekilde bu mektubun okuyucuları da Tanrı sözünü arayıp özlemelidirler. Yalnız onlar değil, her imanlı bu özdeyiş ve arayış içerisinde olmalıdır. Yeni doğan bir bebeği hiç seyrettiniz mi? Tüm ilgisi anne sütündedir. Acıktı mı hemen ağlar. Emzirme zamanı geldi mi hareketlenir. Avuçlarını açıp kapar, bir şeyler beklediğini açıkça ifade etmeye çalışır. Neyi özler? Anne sütü. Sağlıklı bir bebeğin süte duyduğu özlemi bebeğin sabırsızlığına, saldırganlığına ve kararlı bir şekilde sütü emip yutmasına bakarak anlayabiliriz. Bebek ancak bu sütle beslenebilir. Bir Mesih imanlısı da ruhsal olarak ancak hilesiz sütü andıran Tanrı sözüyle büyüyebilir. Tüm ruhsal büyümenin bu hayatta varabileceği son hedef Rabbimiz İsa Mesih'e benzer bir hale gelmektir. Katıksız süt sözü aynı zamanda kutsal yazıların yani Tanrı sözünün tümünü kasteder. Kutsal kitaptan oradan buradan teselli edici ayetler seçip okumakla ruhsal anlamda büyünemez. Büyümek için kutsal sözün tümüne ihtiyacımız var. Tanrı sözünden alacağımız besin dolgun ve dengeli olmalıdır. Bir bebekken elbette beslenmeye sütle başlarız. Ama zaman geçtikçe sütün ötesinde katı yiyeceklere, yetişkinlerin yemeklerine ihtiyaç duyarız. Bizlere gerekli olan tüm sağlıklı besin Tanrı sözündedir. 1. Petrus 2. bölüm 3. ayet, çünkü Rabbin iyiliğini tattınız diyor. Evet, çünkü Rabbin iyi yürekliliğini tattınız der elçi Petrus. Burada çünkü derken aslında şu dile getirilir. Madem ki Rabbin iyi yürekliliğini tattınız, eğer gerçekten de Rabbin iyiliğini tatmışsanız diyor, Rab İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman yeniden doğarız ve doğal olarak ruhani bebekler olarak ruhsal süte karşı içimizde bir iştah oluşur. Yine örnek vereyim. O yeni doğan küçük bebeği düşünelim. Doğumunu izleyen o ilk günlerde onun tek arzusu anne sütüydü. Sütün içinde ne olduğunu, sütün memeye nasıl geldiğini, sıcaklığını, bu konularla ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Zaten bunlar onu ilgilendirmiyordu bile. Tek arzusu anne sütünü tatmaktı. Çünkü daha önce o sütü tatmıştı. İnanıyorum ki yine Rab'be gelmiş kişilere Tanrı sözünü nasıl açıklamaları konusunda vaazlar vermek yarar getirmeyecektir. Onların o katkısız sütü özlemelerine yardımcı olmalı ve bu alanda çalışmalıyız. Pek çok program yerine onlara Rabbin sözünü vermeliyiz. Öyle ki söz ile beslenebilsinler. Gerçek ayrılma tutumu nedir? Bedenin kötü işlerinden ayrılmalıyız. Evet, bedenin kötü işlerinden ayrılmalıyız. Birçok Mesih inanlısı dünyadan ayrılmak ister. Buna gerek yok. Bizler dünyadan değiliz ama dünyanın içindeyiz. Kötülükten, düzenbazlıktan, ikiyüzlülükten, çekişmeden ayrılmalıyız. Yalnız içimizde işleyen Tanrı'nın ruhu bu tür ayrılışı getirir. Sen ve ben kötülükten, düzenbazlıktan, ikiyüzlülükten, çekişmekten ayrılmak isteyinceye dek ruhsal bakımdan olgun duruma ve yetkinliğe hiçbir zaman erişemeyeceğiz. 1. Petrus 2. bölüm 4. ayet. İnsanlarca reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa Rab'be gelin der. Sevgili dinleyicim, İsa Mesih hiçbir zaman dini kurallardan söz etmedi. Tanrı ile kişisel bağlantıyı vurguladı. Başlangıçta var olan sonsuz söz beden aldı. Bir kişiliğe büründü ve kişi olarak insanlar arasında yaşadı. İsa'nın kim olduğu çok önemlidir. onu çarmıha çakmalarının asıl nedeni ne yaptığı ne de söyledikleriydi. Gerçek sebebi kişiliğini açık bir şekilde söylemesiydi. Bu noktada öğrencilerine sorduğu bu soru çok önemli bir gerçeği su üstüne çıkarmak içindi. İnsanlar benim kim olduğumu söylüyorlar diye sordu. Ve Elçi Petrus sen Mesih'sin diye yanıtladı. Bunun üzerine İsa ona şöyle konuştu. Matta 16. bölüm 17 ve 18. ayetler. İsa ona ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Acaba İsa Mesih Petrus'un adını söyledikten sonra neden bir kayadan söz edip bu kaya üstüne kilisemi kuracağım demişti? Basitçe Petrus adının anlamıyla bir simge oluşturmaktaydı. Adın anlamı kayadır. İsa bu adı bir simge niteliğinde kullanarak ileride olacak bir gerçeği açıklamaktaydı. Şimdi Petrus bu mektubunu yazarken diri taşlardan söz ederek o göksel açıklamaya değinir. İsa ona bunu sana esinleyen insansal bir kaynak değil göklerdeki babamdır dedi. Değerli dinleyicim insansal kaynaklardan, din kitaplarından İsa'nın gerçekten kim olduğunu öğrenemezsiniz. Bunun için göksel açıklama gerekir. Matta 21. bölüm 42. ayette İsa onlara şunu sordu. Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş tacı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bununla 118. mezmurun sözlerini tekrarlar. Şimdi kendisinden bahsederek Matta 21. bölüm 44. ayette bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek dedi. 1. Korintliler 3. bölüm 11. ayette. Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamazlar. Sen günahkar olarak gelip bu kaya üstüne düşünce kırılırsın. Ne var ki kırılmakla bu taş sana temel olur, bu da kurtuluşunu oluşturur. Ne var ki bu taşı reddedince bu taşta olan işin bitmiş değildir. Daniel peygamberliğinde Daniel 2. bölüm 34. ayette şöyle der. Sen bakıyordun ki bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Yeryüzünü paramparça etmek üzere gelen yargılama taşından burada söz edilir. Bu taş Mesih'i simgeler. Aynı zamanda bu dünyaya yargılama taşı olacaktır. Rab İsa'nın bize verilen resmi burada bu şekilde bizlere sunulur. Gelecek ayette Elçi Petrus değerli bir noktaya daha değinir. 1. Petrus 2. bölüm 5. ayet. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Sen, ben ve Petrus bu binaya yerleştirilen küçük taşlarız. Rab İsa ise temel taştır. Yeniden doğduğumuz anda, Tanrı çocuğu olduğumuz anda Tanrı'nın bu binasına yerleştiriliriz. Ruhsal bir konut derken Petrus neyi kasteder? Mesih'e iman edenlerin hepsinin oluşturduğu bir konuttur bu. Aynı zamanda inanlar topluluğu yani kilise topluluğu ile aynı şey demektir. Sevgili dinleyicim, imanlar topluluğu bir tapınağa benzetilir. Çünkü eski antlaşmada taşlar bina edilen tapınak Tanrı'nın yeryüzündeki insanlar arasında bulunduğunu yani onlarla oturduğunu temsil ediyordu. Mesih'in ölümü ve dirilişiyle yapılan yeni antlaşmada ise imanlılar yeni tapınağı oluşturup Rabbin insanlar arasında oturduğunu belirtir. Efesliler 2. bölüm 19 ila 22. ayetler arasında böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz diye yazan Pavlus bu gerçeği dile getirmekteydi. Eski antlaşmada sözü geçen tapınak güzel ama cansız, yok olabilen maddelerden oluşan fiziksel ve elle tutulabilir bir binaydı. İnanlar topluluğu ise yaşayan diri taşlar. Yani Mesih imamları tarafından oluşturulan bir yapıdır.